Ayrım 42. Başbakan Arthur Hayley. Sayfa 416. Duruşma başladıktan sonra Alan Maitland bir an kuşkunun pençesine düşmüştü. Her şeye rağmen kaybedeceğinden korkmuştu. Bu son dönemde bile Henry Duval'in akşam hareket edecek olan Westerwick'e gönderileceğinden. Senatör Devereaux'un yanılarak göz boyamalarının başarıya ulaştığına inanacağından. Ama şimdi kendine güvenini yeniden kazanıyordu. Tartışmanın bu bölümünün bitmesini beklerken düşünceleri Henry Duval'e çevrildi. Genç kaçağın aslında iyi bir göçmen olacağı konusundaki inancına rağmen sabah oteldeki olay onu rahatsız etmişti. Sıkıntıyla Tom Lewis'in kuşkularını hatırladı. Bir yerde bir kusur, bir zayıflık, belki kendi kabahati değil, belki geçmişinin etkisi. Alan kendi kendine şiddetle bu doğru olmamalı dedi. Geçmişi ne olursa olsun her insan yeni çevresine ancak zamanla alışırdı. Hem en önemli olan ilkelerdi. Kişisel özgürlük bir insanın özgürlüğü. Bir ara mahkeme salonunda gözlerini gezdirirken Edgar Kramer'ın bakışlarının üzerine dikildiğini görmüştü. Bu kendini beğenmiş devlet memuruna keyfi idari kararlardan daha güçlü hukuki işlemler olduğunu gösterecekti. Mahkemedeki tartışma konusu değişmişti. Eğer Butler geçici olarak yerine oturmuş, şimdi Alan eski olaya Muhaciret Bakanlığı'nın özel sorguyu izleyen kararına geçmişti. Eğer Butler derhal itiraz etti ama yargıç bu konunun tartışılabileceğine karar verdi, sonra ilave etti. Uygun göreceğiniz bir sıra sanırım kısa bir ara verebiliriz. Yargıcın teklifini kibarca kabul etmek üzereyken Alan, Edgar Kramer'ın yüzündeki büyük rahatlama ifadesini gördü. Son birkaç dakikadan beri adamın yüksek arkalıklı sandalyesinde rahatsızmış gibi kıpırdanmakta olduğunu fark etmişti. Ani bir hatırlama, içgüdü, Alan'ı tereddüte düşürdü. Sayın Başkanımın izniyle aradan önce tartışmanın bu bölümünü bitirmek isterim. Mr. Justice Willis başını salladı. Alan konuşmasına devam etti. Edgar Kramer'ın da dahil olduğu 3 kişilik itiraz komisyonu üyelerinin bakanlık görevlisi George Tamkinhill'in arkadaşı olan muhaciret memurlarından seçilmesini eleştirerek buradaki işlemlerin de usulsüzlüğünü belirtti. Cevap beklemeyen bir tavırla sordu. Bu şekilde tertiplenmiş bir komisyonun arkadaşlarının kararına karşı çıkması beklenebilir mi? Hem böyle bir komisyon avam kamerasında bizzat Muhaciret Bakanı tarafından açıklanmış olan kararı değiştirebilir mi? Butler öfkeyle söze karıştı. Meslektaşım olayları bile bile yanlış yorumluyor. İtiraz komisyonu... Yargıç öne doğru eğildi. Yargıçlar idari mahkemeler konusunda daima çok titizdiler. Bu Alan'ın bildiği bir şeydi. Şimdi gözleri Edgar Kramer'da neden geciktirmiş olduğunu fark etti. Kötü niyetli bir davranıştı bu, şu ana kadar kendi kendine bile itiraf etmediği kurnazca bir darbe. Üstelik gerekli de değildi. Davanın kazanılmış olduğunu biliyordu, rahatsızlıkla bekledi. Acılarla bulanan kafasıyla Edgar Kramer son sözleri fark etmişti. Bu işkencenin sona ermesini dileyip yargıcın vaat ettiği arayı bir an önce vermesi için dua ederek bekledi. Mr. Justice Willis acı bir sesle konuştu. Anladığım doğruysa özel sorgunun komisyonda incelenmesi, bakanlığın lastik mührünü basmaktan başka şey değil. Öyleyse bunu hangi gerekçeyle bir temyiz yolu olarak görebiliyorsunuz? Gözlerini Kramer'a diken yargıç şiddetle devam etti. Muhaciret Bakanlığı'nın temsilcisine bildiriyorum. Mahkemenin ciddi kuşkuları... Ama Edgar Kramer artık hiçbir şey dinlemiyordu. Fiziki acı, daha önce başlayan ve şimdi iyice artan ihtiyaç her şeyi gözünden silmişti. Kafası, vücudu başka hiçbir şeyle ilgilenemezdi. Acıyla her şeyden vazgeçmiş olarak sandalyesini itti ve aceleyle mahkeme salonundan dışarıya ilerledi. Dur! Bu sert cemreden yargıcın sesiydi. Hiç önemsemedi. Koridorda koşarken Mr. Justice Willis'in acı bir sesle eğer Butler'a hitap ettiğini duyabiliyordu. Bu memura ihtar edin, saygısızlık. Bu türden başka bir olay mahkemeye hakaret. Ve sonra hemen açıkladı. Mahkemeye 15 dakika ara verilmiştir. 1-2 dakikaya kadar telefonla bildirilecek veya yazılacak hevesle acı gazete haberlerinin nasıl olacağını kestirebiliyordu. Muhacirat Bakanlığı'nın baş görevlisi Edgar S. Kramer bugün yüksek mahkemede görülen Henry Duval davasında mahkemeye hakaretle suçlandı. Kramer, Mr. Justice Willis tarafından kınanırken yargıcın emrini duymazlıktan gelerek mahkeme salonundan çıktı. Haber her yerde çıkacak, halk tarafından okunacaktı, meslektaşları, altları, üstleri, bakan, başbakan. Asla açıklayamazdı. Görevinin sona erdiğini biliyordu. Cezalandırılacaktı. Daha sonra bir yüksek memur olarak kalacak ama asla ilerlemeyecekti. Sorumlulukları azalacak, gördüğü saygı yok olacaktı. Aynı şey başkalarının da başına gelmişti. Belki kendi durumunda doktor muayenesine başvurulacak, erken emekliliğini istemesi gerekebilecekti. Acılı gözyaşları dökme isteğine karşı koyarak öne eğilip alnını tuvaletin serin duvarına dayadı. Dördüncü kızım, Tom Lewis sordu, şimdi sırada ne var? Öğrenmek istiyorsan diye cevap verdi Alan Maitland, ben de şimdi bunu düşünüyordum. Yüksek mahkeme binasının merdivenlerindeydiler. Mevsimsiz güneşin ılıttığı bir öğleden sonraydı. 15 dakika önce karar diledikleri yönde çıkmıştı. Mr. Justice Willis, Henry Duval'in gemiye gönderilemeyeceğine hükmetmişti. Dolayısıyla Duval akşam Westerwick'e hareket etmeyecekti. Mahkemede yargıcın sertçe susturduğu sürekli bir alkış kopmuştu. Alan düşünceli bir tavırla Henry henüz göçmen olarak kabul edilmedi dedi. Daha sonra doğrudan doğruya gemiye binmiş olduğu Lübnan'a gönderilebilir. Ama hükümetin bunu yapacağını sanmam. Ben de diye onayladı Tom. Nasıl olsa çok endişeli bir hali de yok. Henry Duval'in gazeteciler, fotoğrafçılar ve hayranları tarafından çevrelendiği basamaklara baktılar. Kalabalığın arasında birkaç da kadın vardı. Eski kaçak göğsünü kabartmış, iyice sırıtarak poz veriyordu. ''Şu deve düğü paltolu ince yapılı adam kim?'' diye sordu Tom. Keskin, çopur yüzlü, yağlı saçlı, süslü püslü adamı seyrediyordu. Adam elini Henry Duval'in omzuna koymuş, çekilen resimlere katılma çabasındaydı. Anladığıma göre bir çeşit gece kulübü ajanı. Birkaç dakika önce ortaya çıktı, Henry'ye gösteri yaptırmak istediğini söylüyor. Ben buna karşıyım ama Henry fikri beğendi. Ne yapacağımı pek bilemiyorum dedi Alan yavaşça. Duvara gelen iş teklifleri hakkında kendisiyle konuştun mu? Remorkör'deki iş iyi gibiydi. Alan başını salladı. Bana daha birkaç gün işe başlamak istemediğini söyledi. Tom'un kaşları havaya kalktı. Biraz fazla bağımsızlaşıyor öyle değil mi? Alan kısaca cevap verdi. Evet. Şimdiden onun konuşmasıyla ilgili bazı sorunların beklenmedik bir yük olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bir sessizlik oldu sonra Tom sanırım Kramer'ın mahkemeden neden apar topar çıktığını biliyorsun diye sordu. Alan yavaşça başını salladı. Geçen seferden hatırladım bana söylediklerini. Tom alçak sesle bilerek yaptın değil mi dedi. Ne olacağından pek emin değildim diye itiraf etti Alan ama patlamak üzere olduğunu görebiliyordum. Üzüntüyü de ekledi. Keşke yapmasaydım. Sanırım Kramer da aynı şeyi söylüyordur. Onu tam olarak yere vurdun. Sonra eğer Butler'la konuşuyordu. Laf aramızda yakından biraz tanıyınca Butler kötü bir insan değil. Bana Kramer'ın iyi bir memur olduğunu söyledi. Çalışkan, namuslu. Saygıdeğer meslektaşımın kendi sözleriyle memurlara ne para ödediğimizi düşünürsen bu ülkenin Kramer'ları bizim hak ettiğimizden çok daha iyi. Alan sessizdi. Tom Lewis devam etti. Butler'a bakılırsa Kramer zaten hem de başbakandan bu iş için ihtar almış. Bu olanların bir ikinci ihtara yeteceğinden eminim. Dolayısıyla onu mahvetmeyi başardığını söylenebilir. Alan yavaşça bütün olanlar için çok utanıyorum dedi. Hiç olmasa bunda ikimiz beraberiz dedi Tom. Henry Duval'in çevresindeki gruptan ayrılan Dan Orliff onlara doğru geldi. Kolunun altında katlanmış bir gazete vardı. Henry'nin odasına dönüyoruz diye bildirdi. Birinde bir şişe içki var. Parti yapmak zorunlu gibime geliyor. Geliyor musunuz? Hayır, teşekkürler dedi Alan. Tom başını salladı. Peki, gitmek üzereyken Alan'a gazeteyi uzat. Öğlen baskısı. Senin hakkında az şey var. Son baskıda daha fazla olur. Tom'la Alan bakarken kalabalık Henry Duval'le birlikte uzaklaştı. Grubun en hareketli noktası deve tüyü paltolu adamdı. Kadınlardan biri Henry'nin koluna girmişti. Eski kaçak neşeyle gülüyor, gördüğü ilgiden hoşlanıyordu. Dönüp onlara bakmadı bile. ''Onu şimdilik kendi başına bırakıyorum.'' dedi Alan. ''Bugün daha sonra hizaya sokarım. Kendi haline terk edemem, yüz çeviremem ondan.'' Tom alaycı bir yüzle sırıttı. ''Başarılar.'' İyi olabilir diye üsteledi Alan. Sonu iyi çıkabilir. Asla bilemezsin ve hiçbir zaman da önceden kestiremezsin. Hayır dedi Tom. Ön yargıda bulunmamak gerekir. Eğer iyi çıkmazsa bile diye Alan devam etti. Prensip adamdan daha önemli. Öyle. Tom merdivenlerden aşağı inen Alan'ı izledi. Galiba her zaman için bu geçerli. Yazıhanenin yanındaki İtalyan lokantasında dumanı tüten spagettilerini yerken Alan vekalet ücretiyle ilgili haberi verdi. Şaşırtıcı bir şekilde Tom neredeyse hiç ilgilenmemiş gibiydi. ''Herhalde ben de aynı şeyi yapardım.'' dedi. ''Üzülme, idare ederiz.'' Alan içine bir sıcaklık ve minnettarlık dolduğunu hissetti. Duygularını gizlemek için Dan Ordiff'in vermiş olduğu gazeteyi açtı. Birinci sayfada karardan ve Edgar Kramer olayından önce yazılmış olan Duval davasının hikayesi vardı. Bir Ottawa haberi, başbakanın öğleden sonra avam kamerasında ciddi ve önemli bir açıklama yapacağını bildiriyordu. Açıklama konusu belirtilmemişti ama tahminler bunu gitgide kötüleşen uluslararası ilişkilere bağlıyordu. Çerçeveli son sütunda yarış sonuçları ve tek bir haber vardı. Senatör Richard Devereaux bu sabah Vancouver'daki evinde ani bir kalp krizi sonucu öldü. 74 yaşındaydı. 5. Kısım. Evin kapısı açıktı. Alan içeri girdi. Sharon'ı çalışma odasında tek başına buldu. Oh Alan, ona doğru geldi. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Tatlı bir sesle duyar duymaz hemen geldim dedi Alan. Nezaketle ellerinden tutup onu divana doğru götürdü, yan yana oturdular. Konuşma dedi Sharon'a. İstemiyorsan konuşma.
Sen gittikten bir saat sonra oldu dedi Sharon.
Alan suçlu bir tavırla sakın şeyden dolayı diyecek oldu.
Hayır, sesi hafif ama kesin de. Daha önce de iki kriz geçirmişti. Bir yıldan beri bir daha.
Yetersiz ama çok üzgünüm.
Onu çok seviyordum Alan. Bebekliğimden beri bana o baktı, nazik ve cömertti.
Sharon'un sesi titredi sonra devam etti.
Ah ben siyasetin ne olduğunu biliyorum. İyi yanları olduğu kadar insanı bencilliğe sürükleyen yanları da var. Bazen onun elinde değilmiş gibi gelirdi.
Alan hepimiz öyleyiz dedi. Galiba böyle doğmuşuz. Kendi ve Edgar Kramer'ı düşünüyordu. Sharon gözlerini kaldırdı titremeyen bir sesle.
''Duymadım, bütün bunların arasında davayı kazandın mı?'' diye sordu.
Alan hafifçe başını salladı. ''Evet kazandık ama neyi kazanıp neyi kaybettiğini düşündü.''
''Bu sabah sen gittikten sonra'' dedi Sharon. ''Büyük babam bana olanları anlattı. Senden bunu istememesi gerektiğini biliyordu, sana söyleyecekti.''
Bu şimdi önemli değil dedi Alan genç kızı avutmaya çalışarak. Yine de sabah daha nazik davranmış olmayı diliyordu.
Bilmeni isterdi. Gözleri dolu dolu sesi titrekti. Bana senin hayatında rastladığı en mükemmel genç olduğunu söyledi. Ve eğer seni yakalayıp evlenmezsem...
Sesi hıçkırıklara boğuldu. Bir an sonra Alan'ın kolları arasındaydı. 19. Bölüm Birleşme 3:20 geçiyordu. 40 dakika kalmıştı. Öğleden sonra saat 4'te Ottawa ve Washington'da aynı anda birleşme ilan edilecekti. Avam kamerasında huzursuzluk artıyordu. Sabah başbakanlık ülke çapında ciddi ve önemli bir açıklama yapılacağının duyurulmasına izin vermişti. Ayrıntılardan bahsedilmemişti ama Parliament Hill'de saatler ilerledikçe tahminler artıyordu. Mecliste her zamanki görüşmeler devam ediyordu. Yine de gizli bir bekleyiş havası vardı. Halk galerilere şimdiden dolmuş, geç kalanlar koridorlarda kuyruk olmuşlardı. Diplomatların bölümünde birkaç elçi şimdiden yerlerini almışlardı. Bunun bitişiğindeki galeride üyelerin eşleri en iyi yerler için mücadele ederek içeriği dolduruyorlardı. Meclisin hemen dışındaki salonlar, koridorlar ve basın galerileri uğultuyla doluydu. Kabinenin bölündüğü dedikodusu ortalığa yayılmıştı ama James Howden'ın bildiği kadarıyla henüz bunu ispatlayacak bir haber sızmamıştı. Bir dakika önce James Howden içeri girip avam kamerasındaki koltuğuna doğru ilerlerken hükümete ayrılan bölümdeki konuşmalar hafiflemişti. Yerleşirken çevresine bakındı, sonra beraberinde getirdiği dosyayı açtı. Alışmadığı ilgiden hoşlanarak durmadan konuşan bir arka sıra parlamento üyesine kulaklarını tıkayıp bir kere daha kararlaştırılan ortak açıklamayı ve bunu izleyecek olan kendi konuşmasının başlangıcını okudu. Toplantılar arasında günlerce konuşması üzerinde çalışmış, Montreal'den döndükten sonra o sabahın erken saatlerinde konuşmayı tamamlamıştı. Çok az uyumuştu ama heyecan geleceği seziş gücünü arttırıyordu. Bugün mecliste yapacağı konuşma son birkaç günkülerin tersine tamamen kendisi tarafından hazırlanmıştı. Taslakları daktiloya çeken Milly Friedman'dan başka kimse bunu görüp üstünde çalışmamıştı. Yazdıklarının ve söyleyeceklerinin tamamen yüreğinden kopup geldiğinin farkındaydı. Teklifi tarihin gidişini değiştirecekti. Kanada için hiç olmasa bir süre milliyetçilik akımını hafifletecekti. Ama sonunda birleşmenin sağlayacağı kazancı diğer tehlikeden ağır basacağına inanıyordu. Gerçekleri kabul etmekte cesaret vardı. Belki de geçmişi dolduran boş isyanlarda olduğundan çok daha fazla. Ama başkaları da bunu anlayacak mıydı? Bazılarının anlayacağını biliyordu. Birçoğu ona daha önce de olduğu gibi güveneceklerdi. Diğerleri tartışarak kazanılabilirdi. Birkaçı da korkutularak. Ulusun büyük bir bölümü daha şimdiden düşüncelerinde Amerikalıydı. Birleşme onlara mantıklı ve doğru gelecekti. Ama muhalefet olacak, acı bir kavga da çıkacaktı. Bu şimdiden başlamıştı. Sabah erkenden Adrian Nesbitson'u destekleyen 8 muhalif bakan da ayrı ayrı konuştu. Direnmesi ve kişisel çekiciliği de 3'ünü yeniden kazanmıştı ama 5'i çok inatçıydı. General Nesbitson'la birlikte istifa edecekler ve bağımsız bir muhalefet grubu olarak birleşmeye karşı koyacaklardı. Kuşkusuz en azından birkaç parlamento üyesi de mecliste ayrılık yaratmak için onları izlerdi. Bu tamamen beklenmeyen bir şey olmamakla birlikte ciddi bir darbeydi. Eğer hükümet son haftalarda biraz gözden düşmeseydi Badire'yi atlatabileceğinden daha emin olurdu. Sadece şu kaçak meselesi çıkmamış olsaydı, içinde tutuşan kızgınlık alevini önlemek için Howden düşüncelerini başka yöne çevirdi. Harvey Warren'ın henüz meclise gelmemiş olduğu da dikkatini çekmişti. Muhalefet lideri Bonner Deeds de ortalarda yoktu. Bir el omzuna dokundu, dönünce Lucien Perron'un gür siyah perçemlerini ve dik bıyığını gördü. Her zamanki gibi zarif bir tavırla Fransız asıllı bakan onu selamladı ve kısa bir süre için dışarı çıkmış olan Stuart Costin'in boş yerine oturdu. Başbakana doğru eğilerek fısıldadı. ''Önümüzde esaslı bir kavga olacağını duydum, doğru mu?'' ''Korkarım öyle.'' diye mırıldandı Howden, içtenlikle ekledi. ''Desteğinizin benim için ne ifade ettiğini söyleyemem.'' Perro alaycı bakışlarla onu süzüp omuz silkti. ''İyi, birlikte ayakta duracağız ve eğer düşersek gök gürültüsü gibi bir ses çıkacak.'' Bir dakika sonra gülümseyerek kendi yerine doğru uzaklaştı. Bir hademe başbakanın kürsüsünün üzerine bir mektup bıraktı. Bunu yırtarak açan Howden, Milly Friedman'ın el yazısıyla yazılmış, başkan kongreye gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlanıyor sözlerini okudu. Başbakanın ofisinde 2-3 dakikada bir Milly Washington'a bağlı olan hattan bilgi alıyordu. Son dakikada olabilecek şeyler için bu tedbir düşünülmüştü. Şu ana kadar hiçbir şey olmamıştı ama. Meclisin karşı tarafından muhalefet lideri içeri girdi. Bonner Deitz her zamankinden daha solgun ve düşünceli gibi diye geçirdi Howden içinden. Deist doğru ön sıradaki kürsüsüne gitti, parmaklarını şaklatarak bir hadeve çağırdı. Çocuk beklerken Deist bir not karaladı ve sonra katladı. Havdın şaşkınlıkla notun kendisine getirildiğini gördü. Şöyle yazılıydı bu notta: Harvey Warrender'la aranızdaki özel ve önemli meseleyi görüşmemiz gerekiyor. Lütfen beni derhal 16BD sayılı odada bulun. Heyecanlanan ve şaşıran Hovden başını kaldırdı. Ama muhalefet lideri çoktan çıkmıştı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 425.